Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası. Öğretim görevlisi Doktor İlker Limon, öğretim görevlisi Taner Karakuzu'yla her Perşembe saat 14'te Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 Radyo Güne Bakan'da.
Merhaba kıymetli dinleyiciler, ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımıza hoş geldiniz.
Sefa getirdiniz.
Bu haftaki konumuz Turan kavramı üzerine olacak. Öncelikle Turan kavramını etimolojik açıdan değerlendirip ardından tarih ve siyaset bilimi ve jeopolitik açıdan değerlendireceğimiz yayınımıza hoş geldiniz.
Turan kavramına geçmeden önce İlker şunu da hatırlatalım. İlk programımız Türk kavramı, Türk tarihçesi, Türklerin ana vatanı hakkındaydı. İkinci ve üçüncü programımız Türkistan kavramı ve Türkistan coğrafyası ve tarihi üzerine gerçekleştirmiştik. Bunlar birbiriyle ilintili kavramlar ve tarihi olayları olduğu için bu hafta Turan kavramına yer vereceğiz.
Öncelikle Turan kavramını etimolojik açıdan inceleyelim. Turan kavramı etimolojik olarak değinildiğinde bilinmesi gereken ilk şey Turan sözcüğünün Farsça kökenli olduğudur. Tur veya Turan kelimesi ilk defa İran inancı olan Zerdüştlüğün kutsal kitabı sayılan Avesta'da zikredildiğini görmekteyiz. Adile Aydan'a göre Farsça'da Tur, Türk kavramına karşılık gelirken An ise çoğul ek olarak görülmektedir. Dolayısıyla Turan kelime manası Türkler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Tur sözcüğü Farsça cesaret ve yiğitlik anlamına geldiğini de görmekteyiz. Adı geçen bu kavram Firdevsi'nin 1010 senesinde neşredilen Şahnamesinde geçtiğini görüyoruz. Firdevsi Turan kelimesini İran sözcüğünün zıt anlamı olarak kullanmıştır bu yapıtında. Yazında sözcüğün budunsal yapısıyla alakalı farklı görüşler de dile getirildiğini görmekteyiz. Genel kabul gören bir tanesine göre Turan kavramı Acemler tarafından Türklerin atası olan Turak'ı izah etmek için kullanıldığını görüyoruz. Sözcük daha sonra bütün Türkleri tanımlama maksadıyla kullanıldığını görmekteyiz. Ayrıca bu kavram Ceyhun Nehri'nin doğusunda yaşayan halklara izafeten de genellendiğini görmekteyiz. Kısacası toparlayacak olursak kavramın etimolojik kökenine dair dil bilimcilerin buna benzer görüşleri karşımıza çıkmaktadır.
Ben burada Turan kavramının Osmanlılar'da ilk defa 1786'da Buhara hükümdarına gönderilen ve Ruslara karşı birlikte hareket edilmesi teklif edilen bir mektupta geçtiğinin altını da çizmek istiyorum İlker.
Taner, bize Turan kavramının tarih ve siyaset bilimleri açısından ne anlama geldiğini kısaca açıklayabilir misin lütfen?
Kavram, siyaset bilimi ve tarih disiplinlerinde en yalın biçimiyle Türklerin yaşamış oldukları coğrafyaya işaret etmektedir. Bu doğrultuda kavram, Farid Türk'e göre İran kuzeydoğusunda Hazar Denizi'nden başlayarak Çin Seddi'ne kadar uzanan coğrafyada Türklerin yaşadıkları yerleri kapsamaktadır. Macar akademisyenler ve seçkinler ise kavramı, Orta ve Güneydoğu Asya'daki Türk coğrafyasını tanımlamak için kullanmışlardır. Turan kavramını tarihi ilim açısından değerlendiren Vasili Barthold, bu kavramı 6. yüzyıldan itibaren Türklerin memleket anlamında kullanıldığını ileri sürmektedir. Diğer yandan Turan mefhumuna 19. asrın ikinci yarısından itibaren Aryan ya da Sami kökene sahip olmayan Asyalı halkları betimlemek amacıyla başvurulmuştur. Turan kavramından türetilmiş Turancılığın jeopolitik bir sav olarak gündeme gelişi Macarlar ile başlamaktadır. Bu doğrultuda İlker, bize bu mevzu hakkında kısa bir özet geçer misin?
Lewis Thomas öncelikle kavramın batıdan alınmış olduğunu vurguladığını görmekteyiz. İlk haliyle Macar siyasi kimliğini tehdit eden Pan-Cermanizm ve Pan-Slavizm ideolojilerine bir tepki olarak doğduğunu görmekteyiz. Söz konusu kavramın Macar seçkinler tarafından kendi milletlerini Slav ve Cermen baskılarından korumak maksadıyla geliştirildiği iddiası söz konusu. Bu iddia Alparslan Türkeş tarafından Macarların kendi soylarını Turan'a dayandırdıklarını ve bu kökten gelenlerin bir birlik oluşturması gerektiği fikrini taşıması düşüncesi temelinde hayat bulmuştur. Türkeş ayrıca söz konusu görüşün taraftarlarının çok olmadığını dile getirmektedir. Türk eşin düşüncesiyle örtüşen bir başka görüş ise Hans Kohn'a ait olan panslavizme bir başkaldırı olarak niteleme durumu söz konusudur. Jeopolitik kavram olarak Turan, Ural, Altay ve Fin-Macar halklarından oluşan bu topluluğun yaşadığı ana vatanı tanımlamak için kullanılırken, bu mefhum ilerleyen zamanda 19. asrın başlarından itibaren bir ideoloji olarak da karşımıza çıkmaktadır. Anılan bu dönüşümle birlikte Turan kavramı, bu ideolojik açıdan bakacak olursak, uzak ana yurt ideali manasında kullanılmaya başlandığını görmekteyiz. Gene Türkeş bu kavramı Turan soylu bütün milletlerin bir çatı altında birleşmesi olarak yorumladığı kayıtlarda yer almıştır.
Ben de buraya bir ek yapmak istiyorum İlker. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ikinci yarısında gelişmeye başlayan Türkçülük hareketinin bir sonucu olan Pan-Türkçü ile eş anlamlı, bütün Türklerin birleşmesi şeklinde Türk siyasi ve edebi literatürüne girmiştir. Bu doğrultuda Turancılık, Pan-Türkizmin eş anlamlı kullanıldığını ifade etmem gerek. Pan-Türkizm, Panislavizme karşı bir tepki halinde Rusya'daki Türk aydınları arasında doğmuş, özellikle Hüseyinzade Ali ve Yusuf Akçura'nın vasıtasıyla Osmanlı Türk kamuoyuna tanıtılmıştır. Turancılık kavramının siyasi anlamda dünya kamuoyuna yayılması, asıl adı Moïse Cohen olan Munis Tekinalp'in önemli rolü vardır. Turancılık fikrinin tarih bilinciyle yoğrulmuş bir mefkure şeklinde yaygınlaşması Ziya Gökalp sayesinde olmuştur. Onun özellikle vatan ne Türkiye'dir, ne Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turanlı şiiriyle sembolleştirdiği Turancılık ideali Balkan yenilgisinin ardından mistik bir hava içinde yayılarak Türkçülükte romantik bir temaya dönüşmüştür. Turan'ın Türklerin mefkurevi vatanı, Türklerin oturduğu ve Türkçe konuşulduğu bütün ülkelerin mecmu olduğunu söyleyen Gökalp, siyasi Turan'ın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, uzak bir istikbalin belirleyici fikrini savunur.
Taner, az önce Turancılık ve Pan-Türkizm kavramlarının eş anlamlı olarak kullanıldığından bahsettin. Bu görüşü destekleyen bazı akademisyenler de var. Ben onların isimlerini de anmadan geçemeyeceğim. Fahri Türk ve Yusuf Sarınay gibi. Bu şahsiyetler de söz konusu kavramları eş anlamlı olarak kullanılabileceğini dile getirmektedirler. Ayrıca şunu dile getirmek isterim. Bolşevik devrimi 1917'deki Bolşevik devrimi arifesinde bölgede yaşayan Türk aydınlar, Çarlık Rusyası'nın çöküşünden faydalanarak bağımsızlarına kavuşmak umuduyla kendilerine destek sağlayabilecek Osmanlı Devleti ile iletişime geçtiğini görmekteyiz. Bu dönemde Turan kavramının ilkin fikri bir Türkçülüğe, ardından da pan akımlardan esinlenerek pan-Türkizme evrildiği görülmektedir. Dolayısıyla bazı batılı yazarlar Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi Rusya'dan Türkiye'ye göç eden aydınların Türk Birliği mevzusunda rasyonel bir tutum sergilediklerini ve Turancılığa yönelmediklerini belirttiğini görmekteyiz. Turancılığın daha ziyade Osmanlı tabiyesindeki Türkler tarafından gündeme getirilmiş olduğunu söylemektedir. Ve dolayısıyla bu görüşe sahip olan Alparslan Türkeş de eserlerinde bu yönde birçok örnek verdiğini görmekteyiz.
İlker, yazında Turancılık ve Pan-Türkizmi aynı kavramları olarak niteleyenler olduğu gibi farklı kavramlar olarak da niteleyenler söz konusu. Bunlardan en bilindiği Jakob Landau'dur. Landau'ya göre Pan-Türkçülük ve Turancılık birbirinden farklı kavramlardır. Çünkü Turancılık aynı soydan gelen halkların öncelikle yakınlaşmalarını, ilerleyen aşamalarda ise birleşmelerini öngören bir ideoloji olarak görür. Yine düşünür, Türkçülük ve Pan-Türkçülük kavramları arasında büyük farklılıklar olduğu tezini ileri sürmektedir. Landau, çoğu Türkçünün Pan-Türkizmi kendi milliyetçilik algılarının sadece bir parçası olarak gördüklerini altını çizer. Düşünür, Pan-Türkçüleri soy bağını önemseyen, yani Türkçülüğü yegane koşul olarak görenler olarak addetmektedir.
Peki Osmanlı'da Turan kavramına nasıl bir anlam yüklenilmiştir? Bunu bize izah eder misin Taner?
Tabii ki. Osmanlı Devleti'ndeki aydınlar tarafından savunulan Türkçülük, milliyetçilik anlayışının temeli milli bir kültür oluşturma ve bu yolla bağdaşık bir Türk milleti teşkil etme yönündedir öncelikle. Böylece Osmanlı Devleti içindeki Türkler her bakımdan gelişmiş, sağlam bir millet halinde gelecek. Daha sonra dağınık halde yaşayan bütün Türkler arasında kültürel birlik sağlanacaktır. Kültürel birlikte gelecekteki Kızıl Elma denilen siyasal birlikteliğin temeli olarak değerlendirilmektedir. Milleti coğrafi ve siyasi sınırlara bağlı kalması gerektiğini savunan Türkçü aydınlar da temelde bütün Türklük anlayışı egemen olmakla birlikte bazı konularda yaklaşım farklılığı söz konusudur. Bu farklılık Osmanlı Devleti'ni koruma endişesiyle hareket eden Osmanlı Türkleri ile Rusya'dan gelen Yusuf Akçura, Hüseyinzade Arı gibi Türk aydınlarının soydaşlarının bağımsızlık kazanması ve Türk birliğinin gerçekleşmesi yolundaki düşüncelere öncelik vermelerinden kaynaklanmaktadır. İkinci Meşrutiyet döneminde yani 1908'de Türk Ocakları çerçevesinde toplanan Türkçü aydınlar da ister kültürel ister siyasal manada ele alınsın Pan-Türkizm anlayışı temel dinamik fikirlerden birini teşkil etmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'ndeki aydınların Fin ve Macarlara akraba topluluklar olarak kabul etmekle beraber Turan kavramının içine sadece Türk topluluklarını dahil ettiklerini vurgulamam gerekmektedir. Bu nedenle Macaristan'da gelişen Turancılıkla Osmanlı Devleti'ndeki Turancılık arasındaki asıl fark Osmanlı Türkçülerin Turan kavramını Türk toplumları ile hatta Müslüman olanlarla sınırlı tutmaktadır.
Turan kavramının Birinci Dünya Savaşı'ndaki yeri ne olmuştur peki? Burayı da birazcık açıklayabilir miyiz lütfen?
Tabii, kendi açıklayalım. 1914 öncesi yani Birinci Dünya Savaşı öncesi Türkçü aydınlar tarafından kaleme alınan birçok tarihi ve edebi eserin konusunu Turancılık meselesi tespit etmiştir. Romantik bir üslupla yazılan bu eserler Türk münevverleri ve gençlerini derinden etkilemiştir. Savaş içerisinde İttihat ve Terakki liderleri nezdinde de ciddi anlamda itibar kazandı bir dönemde Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. İttihat ve Terakki liderleri bu savaşa girerken hem Türkçülüğü hem İslamcılığı düşmanlarına karşı kullanmayı düşünmüş, bunları düşünce akımı olmaktan çıkararak bir savaş stratejisine bağlamıştır. Bu nedenle Türkçü aydınlar, Birinci Dünya Savaşı'nın ideallerini gerçekleştirecek bir hadise olarak görmüş ve tam destek vermişlerdir. Ancak altını çizmeliyim ki, Türkçü aydınların fikirleri savaşın genel seyrine bağlı şekilde değişiklikler de göstermiştir. Bu yolda ilk büyük değişiklik, Türkiye'de Pan-Türkizmin tanıtılmasında önemli rol oynayan Rusya'dan gelen Türk aydınlarında görülmüştür. Bu konuda Yusuf Akçura, savaş içinde Pan-Türkizm'den Rusya Türkleri için kültürel özelliği hedefleyen bir fikri dönüşüm geçirmiştir. 1919 yılında ise olaylardan ibaret olarak demokratik Türkçülüğü savunduğunu vurgulamıştır. Ziya Gökalp ise Rusya'nın savaştan 1917 yılında yani Bolşevik devrimiyle birlikte çekilmesi üzerine Rusya'daki Türklerin bağımsızlığını elde etmeleriyle Turan'ı gerçekleştirmelerini teşvik etmesine rağmen Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla Türkler içinde kültürel birliğin birbirine yakın olan özellikle Oğuz Türkleri arasında kurulabileceğini belirterek Turan'ın sınırlarını iyice daraltmıştır. Bütün Türkler arasında kurulabilecek Turancılığın ancak hayal sahasında gerçekleşeceğini de belirtmişler.
Birinci Dünya Savaşı, Turan gibi kavramlardan bahsettiğimiz zaman Enver Paşa'yı anlamak olmaz diye düşünüyorum Taner. Lewis Thomas, Enver Paşa'yı örnek göstererek Turancılığın en ileride, en uç noktaya ulaştığında emperyalist ve saldırgan bir tutuma dönüşeceğini iddia etmektedir. Tabii bunun aksi görüşler de vardır. Neler söylersin Taner?
İlker, Türk tarihine baktığımız zaman aslında Turancılık yahut Pan-Türkizm dendiğinde akla gelen ilk isim Enver Paşa'dır. İttihat Terakki Partisi'nin lideri ve Harbiye Naziri olan Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış Harekatı ile Rus Çarlığı altında bulunan Esed Türkleri özgürlüğüne kavuşturmayı hedeflemiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesi ve parçalanmasının ardından ise Türkistan'a giderek basmacı hareketine liderlik etmiştir. 1922'de bugünkü Çegantepe'si yani Tacikistan topraklarında kalan yerde şehit olmuş ve mezarı burada 4 Ağustos 1996 tarihinde İstanbul'a getirilmiştir. Cumhurbaşkanı Demirel'in de katıldığı bir devlet töreniyle defnedilmiştir. Bu doğrultuda Fahri Türk Hoca'nın bununla ilgili yanılmıyorsam Gazi Akademik'te bir makalesi söz konusuydu. Enver Paşa'nın naaşının İstanbul'a defniyle ilgili. Yine Fahri Hoca'nın Tacikistan kitaplarında özellikle iki kitabında bu konuyla ilgili genişçe kısım bulunmakta. Enver Paşa'nın şehadeti ve Türkiye yayın nakliyle ilgili. İstanbul'a getirildikten sonra Cumhurbaşkanı Demirel'in de katıldığı devlet töreniyle de defnedildiğini söyledik. Arşivlere baktığımız zaman sen de gördüğün üzere milliyetçi, idealist ve onurlu bir asker olarak tanımlandığını, Enver Paşa'nın cenazesini taşıyanlar ise Türkiye Turan olacaktır sloganları atmışlardır. Bu sembolik olaylardan dolayı 1990'larda Türkiye'nin yeni bağımsız Türk devletleriyle kurmuş olduğu ilişkilerde Pan-Türkizmin yeniden canlanması, Turancılığın yeniden canlanması olarak gören görüşlerde söz konusu.
Enver Paşa hakkında verdiğin bu bilgiler için de teşekkürler Taner. Peki Birinci Dünya Savaşı sonrasında milli mücadele ile Turan kavramı nasıl ilişkilendirilmiştir? Bu süreci nasıl değerlendirebiliriz? Orayı da aydınlatabilir misin?
Tabii. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması üzerine milli mücadelenin ardından misaki milli sınırlarını esas alan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Turancılığı Pan-Türkizmi reddeden Cumhuriyet yönetimi Türk milleti kavramını misaki milliye dayanan somut bir vatanla birleştirmiş, Türk milliyetçiliğini bir devlet politikası halinde benimsemiştir. Osmanlı dönemindeki Türkçü aydınlar da siyasi açıdan yeni devleti Türkçülük anlayışlarının somut bir ifadesi olarak gördüklerini vurgulamam gerek. Türk ocakları yeniden ülke çapında şubeler açarak temel konularda Cumhuriyet yönetimine tam destek sağlarken aynı zamanda kültürel açıdan Pan-Türkist düşüncelerin ele alındığı bir platform olma özelliğini de sürdürmüştür. Bu hasepte 1927'de Türk ocaklarının faaliyet alanı Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlandırılarak bütün Türklük anlayışından dönüş resmileşmiştir. 1930'ların ikinci yarısından itibaren tekrar ortaya çıkan Pan-Türkist politikleri içeren Türkçü akımı Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki denge siyasetinin sonucu 1944 yargılamalarıyla tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Türkçülük davası, Turancılık davası olarak bildiğimiz 1944 davaları da son derece Türk siyasi hayatı açısından önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu başlıklar oldukça detaylı olduğu için, süremiz de sınırlı olduğu için burada yer vermemiz çok da doğru olmayacak.
Peki teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, sözleri İsrail Safarbayev'e ait etnofolk topluluğunca seslendirilmiş olan Turan isimli eser kulaklarınızda, iyi dinlemeler.
Bölümünde bölücüyü de beri. kim balası görün bir seyir danası görün gündeyim olasın yesin mi yesin dışı ey Turan'ın bir balası. Опен судан жараталарымдан аттыран бала тұран құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан жырқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалықтың сетсіз қайда көбірінің күші қайда далалықтың шеркілеген ұлын қайда желбіреген туын қайда тұман қайда сейілмей ме тұран қайда толмай ма
Müzik aramızın ardından tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Şimdi sırada kitap tanıtımı bölümümüz yer almakta. Bu haftaki programımızda tanıtacağımız eserin ismi Enerji Bölgeselciliği, Şangay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği başlıklı Zehra Aksu'nun kaleminden çıkan Ankara 2023 basımlı eserdir.
Zehra Aksu'nun kaleme aldığı Enerji Bölgeselciliği, Şangay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği başlıklı kitap, enerji bölgeselciliği hakkında kuramsal bilgilere yer vermesi ve bu konunun örnek olaylarla aydınlatılması bakımından özgün bir eser olarak raflardaki yerini almıştır. Bu doğrultuda İlker, kitabın bölümleri hakkında bize kısaca yer verir misin?
Yazar okuyucularına araştırmanın hedeflerini giriş bölümünde sunmuştur. Bu hedefler arasında bölgeselleşme ve türlerinin açıklanması, enerji havzalarından olan Avrasya'nın çözümlenmesi, söz konusu bölgedeki enerji sorunlarının ele alınması ve Şangay İşbirliği Örgütü ile Avrasya Ekonomik Birliği bağlamındaki bu enerji bölgeselciliğinin tahlil edilmesi konularında tespitler bulunmaktadır. Yazar araştırma hedeflerine ulaşmak için bazı sınırlılıklar getirmiştir. Bu minvalde çalışmanın bahse konu olan iki örgüte üyeliği bulunan üyelerle sınırlandırıldığını belirtmekte fayda vardır. Ayrıca yazar yalnızca fosil kaynaklar üzerinden bir çözümleme gerçekleştirdiğini de yine bu bölümde açıklamıştır. Eserin içeriği hakkında şöyle bir değerlendirme yapmak gerekirsek, birinci bölümde bölgeselleşme ve enerji bölgeselciliği başlığını görmekteyiz. Bu bölümde yazar bölgeselleşmenin tarihsel arka planına vurgu yaparak söz konusu kavramın çeşitlerinden bahsetmiştir ki bunlardan bahsederken ekonomi, siyaset ve güvenlik başlıklarını da değerlendirmeye çalışmıştır. Sonrasında bu çalışma merkezinde bir yer işgal eden enerji bölgeselciliği kavramı hakkında da tekrar okuyucuya detaylı bilgiler verdiğini görmekteyiz. Yazarın tüketim, transit ve çevre güvenliği hakkında ayrıntılı çözümlemeler yaptığını görmekteyiz. Daha sonra Avrasya'da enerji bölgeselciliğine giden yol, bölgede yaşanan enerji güvenlik sorunları başlığı altında ikinci bölümü kaleme aldığını görmekteyiz. Avrasya'daki enerji kaynaklarının mercek altına alındığı bu bölümde bölgedeki enerji güvenliği sorunlarından da bahsedilmiştir. Bir önceki bölümle de enerji bölgeselciliğinin güvenlik hedefleri doğrultusunda Avrasya'daki enerji güvenliği sorunlarının değerlendirilmesine de rastlamaktayız. Eserin üçüncü bölümü Avrasya'da Enerji Bölgeselciliği, Şangay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği Ampirik Vaka Analizleri başlığıyla kaleme alındığını görmekteyiz. Bu bölümde yazar örnek olaylar olarak seçtiği Şangay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin enerji bölgeselciliği bağlamında tahlil ettiği başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle söz konusu örgütlerin kuruluşlarından başlayarak bazı temel bilgiler verilmiştir. Ardından da örgütlerin faaliyetlerinin enerji bölgeselciliğine etkileri tartışmaya açılmıştır. Eserin son bölümünde ise ilkin elde edilen sonuçların bir özeti sunularak çalışmaya konu olan örnek olaylar bağlamında ortaya atılan hipotezler ısınanmıştır. Ardından bu çalışmada ulaşılan sonuçlar ele alınmıştır. Bu doğrultuda Şangay İşbirliği Örgütü'nün Avrasya Ekonomik Birliği'ne nazaran enerji bölgeselciliği bağlamında daha somut çalışmalar gerçekleştirdiği yönünde tespitler yer almıştır. Genel bir değerlendirme yapacaksak son söz olarak Eser Aykın'da ne söylemek istersin Taner?
İlker, ifade ettiğiniz bilgiler ışığı doğrultusunda kitabın uluslararası ilişkiler ve enerji alanında önemli boşluğu doldurduğu açık. Özellikle üzerinde anlaşmaya varılmayan enerji bölgeselciliği gibi kavramların tüm detayına yer verilerek örnek olaylar mucibince açıklanmaları okuyuculara ve araştırmacılara yol gösterecek niteliktedir. Bunlardan mütevellit, eleştirisini gerçekleştirdiğimiz bu eser, günümüzde uluslararası sistemi oldukça meşgul eden enerji konusuna farklı bir açıdan yaklaştığını belirtmem gerekir.
Kıymetli dinleyiciler, bu haftaki yayınımıza burada son veriyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası konulu yayınımızla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın, esen kalın.
Hoşçakalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası. Öğretim görevlisi Doktor İlker Limon, öğretim görevlisi Taner Karakuzu'yla her Perşembe saat 14'te Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 Radyo Güne Bakan'da.